Ayrım 8. Huzursuz Adam Henning Mankell, sayfa 80. 6. Kızım. 1970 sonlarında Mona ile beraber Stockholm'e bir yolculuk yapmışlardı. Söder bölgesinde Maritim Oteli'nde kaldıklarını hatırlıyordu. Oteli aramış ve birlikte iki geceliğine bir oda tutmuşlardı. Wallander trenden inince otele kadar yeraltı metrosuyla mı yoksa taksiyle mi gitsin karar veremedi. Sonunda ağır çantası omzunda asılı yürümeye başladı. Hava hala soğuktu ama güneş vardı ve ufukta hiç yağmur bulutu yoktu. Eski şehir merkezinden yürüyerek geçerken Mona ile yaptıkları bu yolculuğu düşündü. Fikir karısından çıkmıştı. Mona başkente hiç gitmediğini fark etmiş ve böylesi bir ayıbı telafi etmek için en ideal zaman olduğunu düşünmüştü. Orada 4 gün kalmışlardı. O yıllar Mona'nın okula yeniden dönüş yaptığı sıralardı. Dolayısıyla ne bir geliri vardı ne de ücretli izni. Linda'ya birkaç gün bakmaları için onun bir sınıf arkadaşını ayarlamışlardı. Kızı o sonbaharda 3. sınıfa geçecekti. Yanlış hatırlamıyorsa Ağustos başıydı, sıcak günlerde. Baskı dolu sıcağı takiben bir ara gök gürültülü bir fırtına kopmuş. Bu hava değişimi de onları dışarı çıkıp parkta yürüyüş yapmaya, ağaç gölgelerinin verdiği serinliğin tadını çıkarmaya teşvik etmişti. Wallanderslüsen'e yaklaşırken üstünden neredeyse 30 yıl geçmiş diye düşündü ve otele doğru yokuşu tırmanmaya başladı. 30 yıl, koca bir jenerasyon. Ve işte yine buradayım. Ama bu kez tek başıma. Lobiye girince içeriği tanıyamadı. Gerçekten de bu otelde mi kalmışlardı? İçine dolan ani huzursuzluk hissinden silkinip kurtuldu. Geçmişi düşünmeyi bıraktı. Ve asansöre binip 2. kattaki odasına çıktı. Yatağın üst örtüsünü açıp uzandı. Yorucu bir seyahat olmuştu. Çevresi çığlık çığlığa bağırışan bir sürü çocukla dolu bir yolculuk yapmıştı ve daha da kötüsü sonradan Alvesta'da bir grup sarhoş gençle binmişti trene. Gözlerini kapayıp uyumaya çalıştı. İrkilerek uyandığında saati kontrol edince topu topu 10 dakika uyumuş olduğunu gördü. Ayağa kalkıp pencereye gitti. Håkan von Encke'ye ne olmuştu? Bu yapbozun bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışsa, yani Linda'dan duyduklarıyla kendi tecrübesi sayesinde bildiklerini birleştirse ne sonuç elde ederdi? Çözümün başı bile yoktu daha elinde. O akşam Louis'lerin evine saat 7'de gidecekti. Tekrar yürümeye karar verdi. Kraliyet Sarayı'nın önünden geçerken durdu. Buraya Mona ile gelmişlerdi, buna emindi. Köprünün üstünde şu anda durduğu yerde durmuşlar ve ikisi de ayaklarına kara sular indiğini kabul etmişti. Bu anı hafızasında o kadar tazeydi ki konuşmaları bile hala kulaklarında çınlıyordu. Bazen evliliklerinin nasıl çöktüğünü düşünüp hüzünlendiği oluyordu. Şu an onlardan biriydi. Aşağıda döne döne akan suya baktı ve çok özlediğini fark ettiği geçmiş günleri giderek daha fazla hatırlamaya başladığı bir döneme girdiğini düşündü. Louis von Encke seramik çaydanlıkta çay hazırlamıştı. Gözle görünür biçimde uykusuz olduğu belliydi ama buna rağmen hayranlık duyulacak kadar kontrollüydü. Salonun duvarları von Encke ailesine ait portrelerle, donuk renkli çeşitli savaş manzaraları olan yağlı boya tablolarıyla süslüydü. Kadın resimlere baktığını fark etti. Håkan ailedeki ilk denizciydi. Babası, büyük babası, büyük büyük babası hep karacıydılar. Amcalarından biri Kral Oscar'ın nazırıydı. 1. Oscar mı, 2. Oscar mıydı hatırlamıyorum. Orada, köşede duran kılıç, verdiği hizmet karşılığı 14. Karl tarafından yine bir başka akrabasına armağan edilmiş. Håkan adamın işinin krala uygun genç hanımlar bulmak olduğunu söylerdi hep. Louis susmuştu. Wallander yanmakta olan şöminenin üstünde duran saatin tik taklarıyla dışarıdaki trafiğin uzaktan uzağa duyulan uğultusunu dinliyordu. Ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
Kaybolduğu gün garibinize giden bir şey olmuş muydu? Her zamankinden farklı bir davranışı var mıydı?
Hayır, her şey her zamanki gibiydi. Håkan dakikası dakikasına programlı yaşayan biri olmasa da kendine göre bir rutini vardı. Daha önceki günler nasıldı? Geçen hafta? Hastaydı, soğuk almıştı. Bir günlüğüne sabah yürüyüşüne çıkmadı. Hepsi bu. Hiç adına posta geldi mi? Onu telefonla arayan biri oldu mu? Ziyaretine gelen biri. Bir iki defa Sten Nordlander ile konuştu. En yakın arkadaşıdır. Jules Holm'deki partide var mıydı arkadaşı? Hayır, o sıralar kendisi uzaklardaydı. Håkan ile Sten aynı denizaltıda çalışırken tanışmışlar. Håkan kumandanmış. Sten de baş mühendis. 60'lı yılların sonu olmalı. Håkan'ın kaybolmasına o ne diyor? Sten de herkes gibi endişeli. Onun da aklına bir sebep gelmiyor. Hazır siz buradayken isterseniz görüşmekten memnun olacağını söyledi. Louis Wallander'in karşısında kanepede oturuyordu. Akşam güneşi birden kadının yüzünü aydınlatınca kadın gölgeye kaydı. Wallander onun güzelliğini sadelik maskesi arkasında saklamayı seven kadınlardan olduğunu düşündü. Sanki kadın onun aklından geçenleri okumuş gibi çekimser bir tavırla bakıp gülümsedi. Wallander not defterini çıkarıp Sten Nordlander'in telefon numarasını kaydetti. Kadının numarayı ezbere bildiğini fark etmişti, cep numarasını da. Yaklaşık bir saat kadar konuştular ama sohbetleri Wallander'e bilmediği bir yeni bir şey katmamıştı. Sonra kadın ona kocasının çalışma odasını gösterdi. Wallander masa lambasını inceledi. Demek bütün gece açık bıraktığı lamba bu. Size bunu kim söyledi? Linda bahsetmişti bu lamba ve diğerleri. Kadın yanıt verirken kalın perdeleri çekmeye başladı. Wallander hafif bir tütün kokusu aldı. Koyu renkli ağır perdelerden birinin üstünde gördüğü tozu silkelerken karanlıktan korkardı dedi kadın. Bundan da utanırdı. Herhalde denizaltıda görev yaptığı sıralar başladı. Ama gerçek korkusu çok sonralara ortaya çıktı. Denize açılmayı bıraktıktan çok daha sonra. Ona bunu hiç kimseye söylemeyeceğime söz vermiştim. Ama oğlunuz biliyor, o da bundan Linda'ya bahsediyor. Hans'a bunu Håkan söylemiş olmalı, benim haberim olmadan. Uzakta çalan bir telefon sesi duyuldu. Lütfen rahatınıza bakın dedi kadın, çift kanatlı yüksek kapıdan çıkıp gözden kaybolurken. Wallander kendini tıpkı Christina Magnusson'un arkasından baktığı gibi kadını incelerken buldu. Yazı masasına ait kızıl kahve ve ahşap renkli, oturma ve sırt dayama yeri yeşil deri döşemeli koltuğa oturdu. Bakışlarını ağır ağır odada gezdirdi. Masanın üstündeki lambayı açtı. Düğmenin çevresi tozluydu. Wallander parmağını parlak maun masa yüzeyinde gezdirdi. Sonra uzanıp günlük not defterini kaldırdı. Rydberg'in yanında staj yaptığı günlerden edindiği bir alışkanlıktı bu. Ne zaman mekanda yazı masası olan bir cinayet mahalline gelseler, Rydberg'in ilk yaptığı şey bu olurdu. Tabii altından bir şey çıkmazdı. Ama Rydberg gizli bir şey açıklıyormuş edasıyla, bazen boş bir yerin bile önemli bir ipucu olabileceğini söylemişti. Masanın üstünde birkaç kalemle kurşun kalem vardı. Bir büyüteç, kuğu biçiminde seramik bir vazo, küçük bir kaya parçası ve bir kutu dolusu rap diye. Hepsi bu kadardı. Koltuğun üstünde yavaş yavaş dönüp gözlerini odada gezdirdi. Duvarlarda çerçeveler içinde fotoğraflar vardı. Denizaltı ve başka gemilerin resimleri, mezun olduklarında İsveçlilerin giydikleri beyaz kep giyme töreni. Håkan'ın resmi üniformalı hali, düğün günü şeref kıtasının kılıçlarının altından Louis ile birlikte geçişleri, hemen hemen hepsi üniformalı, olgun yaştaki insanların fotoğrafları. Duvarlardan birinde bir de tablo vardı. Wallander daha yakından incelemek için yanına gitti. Trafalgar Savaşı'nın betimlendiği Roma tarzı bir tabloydu. Amiral Nelson ölüyordu. Bir topa yaslanmış, çevresi dizleri üstüne çökmüş denizcilerle çevriliydi. Hepsi ağlıyordu. Bu tablo Wallander'i şaşırtmıştı. Zevkli döşenmiş bir evde görmeyi beklemediği basitlikte bir parçaydı. Håkan bunu neden asmıştı ki? Wallander resmi dikkatle yerinden çıkardı, çevirip arkasını inceledi. Hiçbir şey yazmıyordu. Odayı tamamen araştırmak için çok geç oldu diye düşündü. Saat neredeyse 8:30 olmuştu ve bu iş birkaç saat alırdı. yarın sabah başlamak daha mantıklıydı. Birbirine açılan iki salondan birine geri döndü. Louis de mutfaktan çıkıp geldi. Wallander hafiften alkol kokusu aldığını sandı ama emin değildi. Wallander'in ertesi gün saat 9'da gelmesi konusunda anlaştılar. Holde ceketini giydi ve gitmeye hazırlandı ama birden aklına bir şey gelmişti. ''Yorgun görünüyorsunuz'' dedi kadına. ''Uyuyabiliyor musunuz?'' ''Bir iki saat dalabiliyorum. Neler olup bittiğini bilmezken nasıl iyi bir uyku çekebilirim?''
''Bu gece burada kalmamı ister misiniz?''
''Bunu düşünmeniz büyük incelik ama gerekli değil. Yalnız kalmaya alışığım. Unutmayın, bir denizci karısıyım.''
Wallander oteline kadar yürüdü. Yolda pahalı görünmeyen bir İtalyan restoranında durup yemek yedi. Yemek de restoranın dış görünüşünü destekler nitelikteydi. Uykusuz bir gece geçirmeyi göze alamadığı için uyku haplarından birini ortadan kırıp içti. Hayatta sevdiği birkaç şeyden geriye kalan bir zevk işte buydu ne yazık ki. Beyaz şişenin kapağını çevirmek suretiyle uykuya gelmesi için işaret göndermek. Ertesi günkü ziyareti de dün akşamki gibi başlamıştı. Louis'in ona bir fincan çay ikramıydı. Kadının bütün gece gözünü kırpmadığı yüzünden belliydi. İletmesi için bir mesaj bırakılmıştı. Von Encke'nin kayboluşuyla ilgili soruşturmadan sorumlu baş müfettiş Uytterberg'den. Acaba Wallander kendisini arayabilir miydi? Louis Wallander'e bir telsiz telefon uzattı, sonra ayağa kalkıp mutfağa gitti. Wallander onun yansımasını duvardaki aynadan görebiliyordu. Kadın mutfağın orta yerinde hareketsiz duruyordu. Sırtı kendisine dönüktü. Uytterberg belirgin bir kuzeyli aksanıyla konuşuyordu.
''Artık geniş çaplı bir soruşturma bu.'' diye başladı. ''Başına bir şey geldiğine eminiz. Eşinin sözlerinden anladığım kadarıyla siz de orada onun evraklarını gözden geçireceksiniz.''
''Siz bunu çoktan yapmadınız mı?''
''Eşi yapmıştı bunu ve bir şey bulamadı. Sanırım bir de sizin kontrol etmenizi istiyor.''
''Herhangi bir ipucu buldunuz mu? Onu gören birileri olmuş mu?''
''Sadece kendisini Lil Janskogen'de gördüğünü iddia eden bir görgü tanığı ama güvenilir değil hepsi bu.''
Bir suskunluk olmuştu. Wallander, Uytterberg'in birisine şimdi gidip daha sonra gelmesini söylediğini duydu. Konuşmaya tekrar başladıklarında...
''Buna hiç alışamayacağım.'' dedi Uytterberg. ''İnsanlar sanki kapı vurma denen şeyi unutmuş, içeri dalıveriyorlar.''
Çok yakında bir gün komiser bize de çalışmada verimliliği arttırmak için hepimizin bir arada açık plan ofis tarzı şeklinde oturmamız gerektiğini söyleyecek dedi Wallander. ''Birbirimizin şahitlerinin söylediklerini dinleyebilecek ve başkalarının soruşturmalarına yardım edebileceğiz.''
Uytterberg bu sözlere keyifle güldü.
Wallander Stockholm polis kuvvetlerinde kendine mükemmel bir bağlantı bulduğunu düşünüyordu.
''Bir şey daha.'' dedi Uytterberg. ''Emekli olmadan önce Håkan von Encke yüksek mevkide bir deniz subayıymış. Dolayısıyla Sepo'dakiler bu işe burunlarını sokacaklardır. Bizim güvenlik servisindeki arkadaşlar bir casus yakalayabilme ihtimaline karşı hep tetiktedirler.''
Wallander şaşırmıştı. ''Yani von Encke'den şüphelenildiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz?''
''Tabii ki hayır. Ama seneye bütçe görüşmeleri başlayınca ellerinde çalıştıklarını gösterecek bir şeyler olması lazım.''
Wallander mutfaktan biraz uzaklaştı. ''İkimizin arasında kalsın ama.'' dedi alçak sesle. ''Siz neler olduğunu düşünüyorsunuz? Eldeki bütün gerçekleri unutun. Tecrübeleriniz size ne diyor?''
''Durum oldukça ciddiye benziyor. Ormanda saldırıya uğrayıp kaçırılmış olmalı. Şu anda en olası şey olarak düşündüğüm bu.''
Uytterberg telefonu kapatmadan önce Wallander'den cep numarasını istedi. Wallander çayını içmek için yeniden salona döndü. Bir yandan da kahveyi tercih edeceğini düşünüyordu. Louis mutfaktan gelmiş soran gözlerle ona bakıyordu. Wallander başını iki yana salladı. ''Yeni bir şey yok ama kayboluşunu oldukça ciddiye alıyorlar.'' Kadın kanepenin yanında ayakta dikilmeye devam etti. ''Öldüğünü biliyorum.'' dedi durup dururken. ''Şu ana kadar en kötüsünü düşünmeyi hep reddettim ama artık daha fazla engelleyemiyorum.''
Bu yargıya varabilmenizin temelleri olmalı, dedi Wallander dikkatle. Şu anda böyle düşünmenize neden olacak sebepler var mı?
Onunla 40 yıldır yaşıyorum, dedi. Bana böyle bir şeyi bilerek asla yapmazdı. Ne bana ne de aileden bir başkasına.
Kadın aceleyle salondan çıktı. Wallander yatak odası kapısının kapandığını duydu. Bir süre bekledi, sonra ayağa kalkıp parmaklarının ucunda hole çıkıp dışarısını oradan dinledi. Kadının ağladığını duyabiliyordu. Gerçekte pek duygusal tiplerden sayılmasa da boğazının düğümlendiğini hissetti. Çayının geri kalanını bitirdi, ardından dün gece gidip baktığı Von Enke'nin çalışma odasına geçti. Perdeler hala çekiliydi, onları açtı ve ışığın içeri girmesini sağladı. Sonra yazı masasını araştırmaya başladı. Birer birer bütün çekmeceleri. Hepsi çok düzgündü. Her şeyin bir yeri vardı. Gözlerden birinde eski pipolar, pipo temizleme gereçleri ve toz bezine benzer bir şey duruyordu. Dikkatini yazı masasının diğer çekmeceli dolabına çevirdi. İçindeki her şey güzelce dosyalanmıştı. Eski okul karneleri, sertifikalar ve bir pilot lisansı. 1958 Mart'ında Håkan von Enke, Bromma Havalimanı'nda tek motorlu uçak kullanma izni veren bir sınavdan geçmişti. Demek ömrünü denizin diplerinde harcamamış diye düşündü Wallander. Sadece balıkları değil, kuşları da taklit etmiş anlaşılan. Wallander von Enke'nin Norra Latin Ortaokulu'ndan aldığı karneleri eline aldı. Tarih ile İsveççe'den en yüksek notları almıştı ve de coğrafyadan. Ama Almanca ile din derslerinden sadece geçer not alabilmişti. Diğer çekmecede bir fotoğraf makinesiyle bir çift kulaklık vardı. Leica'nın eski bir modeli olan makineyi daha yakından inceleyince içinde hala film olduğunu gördü. Ya 12 poz çekilmişti ya da 12 pozluk yer hala vardı. Makineyi yazı masasının üstüne bıraktı. Kulaklıklar da eskiydi. Wallander onların belki 50 yıl önce en iyi kalite kulaklıklar olduklarını tahmin etti. Acaba von Enke bunları neden hala elinde tutuyordu? En alttaki çekmecede içi renkli resimler ve konuşma baloncuklarıyla Mohikanların Sonuncusu hikayesinin bir çizgi romanı vardı sadece. Çizgi roman çok okunmaktan Wallander'in elinde dağıldı dağılacak haldeydi. Bir ara Rydberg'in kendisine söylediği bir şey aklına geldi. Her zaman diğerleriyle bağdaşmayan şeyi ara. 1962 basımı klasik bir çizgi roman Håkan von Enke'nin dolabının en alt çekmecesinde ne arıyordu? Louis'in yaklaştığını duymamış kadın birdenbire kapının girişinde belirivermişti. Yaşadığı duygu boşalmasının bütün izleri gitmiş, yüzü yeniden pudralanmıştı. Elindeki çizgi romanı havaya kaldırdı. Bunu neden tutuyordu? Sanırım ona bir arkadaş tarafından özel bir günde verilmişti. Bana ayrıntılarını hiç anlatmadı. Kadın onu yine kendi işiyle baş başa bırakmıştı. Wallander kalan son büyük çekmeceyi açtı. Bel hizasında kaide görevi gören yanlardaki iki büyük dolabın arasında kalan orta çekmeceyi. Bunun içindekiler düzenli olmaktan çok uzaktı. Mektuplar, fotoğraflar, eski uçak biletleri, bir doktor raporu, birkaç fatura. Neden her şey burada karma karışıktı da diğer yerler düzgündü? Bu çekmecenin içindekilere şimdilik dokunmamaya karar verip açık bıraktı. İçinden aldığı tek şey doktor raporuydu. İzini bulmaya çalıştığı adam pek çok kez aşı olmuştu. Daha 3 hafta önce sarı humma aşısı olmuştu. Ayrıca tetanos ile sarılık aşısı da yaptırmıştı. Doktor raporuna zımbalanmış sıtmaya karşı ilaç reçeteleri vardı. Wallander'in kaşları çatıldı. Sarı humma mı? İnsan buna karşı aşı olmasının gerekmesi için nereye yolculuk yapıyor olmalıydı? Bir cevap bulmadan evrakı yeniden çekmeceye bıraktı. Wallander ayağa kalkıp dikkatini kitaplığa çevirdi. Kitaplara bakılırsa Håkan von Enke, İngiltere tarihi ve 20. yüzyılda denizcilik alanında yaşanan gelişmelere karşı büyük ilgi duyuyordu. Aralarında genel dünya tarihi ve bir sürü siyasi anı kitabı da vardı. Tage Erlander'in anı kitabının Stig Wennerström'ün otobiyografisinin hemen yanında durduğunu fark etti.
Von Encke'nin İsveç şiir edebiyatına da ilgi duyduğunu görünce daha da şaşırdı. Aralarında Wallander'in tanımadığı isimler vardı. Bazı şairleri ise biraz biliyordu. Örneğin son nevi, Tranströmer gibi. Kitapların bir ikisini eline alıp inceleyince okunmuş olduklarını belli eden işaretler gördü. Tranströmer'in kitaplarından birinde sayfa kenarına birisi notlar almıştı. Bir yerine de mükemmel bir şiir diye not düşülmüştü. Wallander şiiri okuyunca hak verdi. Çam ormanlarının iç çekişini anlatan bir şiirdi. Ivar Lo Johansson'un bütün eserleri var gibiydi ve Wilhelm Moberg'inki de öyle. Ortadan kaybolan adam hakkında Wallander'in sahip olduğu fikir giderek değişiyor, derinleşiyordu. Kumandanın gösterişçi ve sanata ilgi duyduğunu dünyaya ispatlamaya çalışan bir insan olduğu kanısına varmasına neden olacak hiçbir şey yoktu ortada. Wallander böyle tiplerden nefret ederdi. Kitaplığı bırakıp bu kez uzun uzun dosya dolabına geçti ve çekmeceleri birer birer açmaya başladı. Dosyalar, mektuplar, raporlar, birkaç özel günlük ve kumanda ettiğim türler diye etiketlenmiş denizaltı çizimleri vardı. Her şey düzgün yerli yerindeydi. Ortadaki o çekmece dışında. Durumda ismini koyamadığı, kendisini huzursuz eden bir şeyler vardı. Tekrar masaya geçip oturdu ve açık duran dosya dolabına bakıp düşünmeye başladı. Odanın bir köşesinde kahverengi deri bir koltuk, bir sehpa ve kırmızı bir abajur duruyordu. Wallander yazı masasındaki koltuktan okuma köşesindeki koltuğa geçti. Sehpanın üstünde iki kitap vardı, ikisi de açıktı. Biri eski bir şeydi, Rachel Carson'un Sessiz İlkbaharı. Wallander bunun batı uygarlığının ilerleyişinin, yeryüzünün geleceği açısından ileride bir tehdit oluşturacağı konusunda uyarıda bulunan ilk kitaplardan biri olduğunu biliyordu. Diğer kitapsa İsveç'te görülen kelebeklerle ilgiliydi. Kısa bilgi aktaran paragraflarla renkli resimlerden oluşan bir kitaptı. Kelebekler ve tehdit altında bir gezegen diye düşündü Wallander ve karma karışık bir masa çekmecesi. Bu birbirinden farklı verilerin birbiriyle nasıl bağdaştığını göremiyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 90.